Ayrım 14, geri sayım, Robert Ludlum, sayfa 140. Los Angeles Times, ön sayfa. Avrupalı ve Amerikalı eğlence sektörü yatırımcılarından şaşırtıcı birleşme. Los Angeles, 9 Ekim. Yüksek teknolojinin sağladığı hızlı haberleşme sayesinde daha küçük bir dünyada yaşıyoruz. Nerede duracağını hiç kimse bilmiyor. Ama mevcut 4 büyük film stüdyosu yayın istasyonları ve yardımcı kablolu yayınlarıyla birlikte bugün Continent Celestial ile birleştiklerini açıkladılar. Haber ve eğlence programlarında daha güçlü bir kaynak yaratmak amacı taşıyan birleşmeyi, aktörler, yazarlar, yapımcılar ve yönetmenler, birlikleri üyelerine daha çok iş imkanı sağlayacağı için olumlu karşıladılar. Birlikler üyelerinin çok dil konuşan oyuncular olacaklarını söylediler. Bu mega birleşmeden doğacak yararlı sonuçlar ortada ama açık olmayan böyle bir birleşmenin gidebileceği yönler, devamı ikinci sayfada. Julian Guiderone Amsterdam'dan Virginia Langley'e son kez telefon açtığında sabah saat 4:10 vardı.
Toplam sedemeyiz.
Toplan diye yanıt verdi CIA'dan gelen ses. Gizli sinyal cihazı benim müdürlüğün izniyle.
İyi, birkaç dakika sonra buradan ayrılacağım. Sonraki temas Kahire.
Bahreyn değil mi?
En az 3 hafta değil. Araplarımızla yapılacak işlerim var, onlarınkilerle değil.
İyi şanslar dedi Langley'den gelen ses. Hepimiz size inanıyoruz.
İnanmalısınız. Amsterdam'a da inanmalısınız. İlerliyor.
İnanacağız diye yanıt verdi köstebek. 4 gün 3 gece sonra Cameron Price kahvaltı büfesinde Schofield'la beraberdi. Bu bizi bir yere götürmüyor diye fısıldadı.
Sen bir yere gider görünüyorsun dedi Bray koyu kahvenin gibi bir puro yakarken. Bayan komandomuzla demek istiyorum.
Sana gerçeği söyleyeyim, denemiyorum bile.
Ona çok dikkat ediyorsun.
Yanlış dedi Price, Schofield'ın sözünü keserek. O dikkat ediyor. Kapıdan çıksam birden karşıma çıkıyor. Helikopterle kimin geleceğini görmek için piste gitsem arkamda oluyor.
Belki sana karşı bir şeyler duyuyordur delikanlı. Tony senin tam olgunluk çağında olduğunu söylüyor.
Kavun gibi mi? Antonia'dan beklemezdim.
Hayır, zaman olarak. Bir düzene gireceğin dönemdesin. Belki bayan yarbayın dikkatini çekiyorsundur işi dışında.
Üzgünüm dedi Kem ama gözle görülür düşmanlıklardan başka hiçbir işaret yok. Sanki beni gözetliyor. Kim olduğumdan emin değilmiş gibi bu bir anlama gelmez.
Tabii gelir dedi Schofield, burusunun dumanını üfleyip sırıtarak. Bu onun son isteğiyle uyuşuyor. Albay Brackett Shields'a söylemişti, kadın senin tam dosyanı istiyor, tabii senin haberin olmadan.
Anlamadım.
Ya seninle evlenmek istiyor delikanlı ya da tepedeki sızıntının sen olduğunu düşünüyor.
Ben ikincisi olduğuna inanıyorum, kadının askeri hormonları bir generali alt eder. Birden yemek yiyenlerin mırıltılı sesler arasında büyük verandadan korkunç bir çığlık duyuldu. Frank Shields'ın irtibat görevlisi Eugene Denny boğazını tutarak iskemlesinden fırladı. Bedeni kıvrılarak yere yığılırken bacakları spazmlar halinde tekmeler atıyordu. Sadece birkaç saniye sonra birlikte kahvaltı ettiği Albay Everett Brackett de aynı şeyi yaptı. Sağ eliyle boynunu tutarken sol eliyle sıkıca masayı kavradı. Sonunda masadaki tabakları devirerek yere düştü. Price ile Schofield iskemleler ve masaların arasından geçerek yerdeki adamların yanına koşarlarken mutfakta görevli ordu devriyesi de yanlarına geldi. Cameron eğilip Brackett ile Danny'nin boyunlarına dokundu.
''Tanrım!'' diye bağırdı doğrulurken, ''Zehir olmalı!''
Genç ve şaşkın bir SYG askeri çömelip tabakları incelemeye başladı. ''Onlara dokunma evlat!'' dedi Schofield hemen.
Cam ile Bray yerdeki kırık tabaklara ve etraflarına saçılmış yiyeceklere baktılar. İki adam da yumurta yemişlerdi.
''Yumurta sevdiğini kim biliyor?'' diye sordu Price.
''Herhalde burada çalışanların hepsi. Tony yumurta yememi istemediği için ben de çoğu kez onu dinliyordum. Çünkü 2 ay önce Miami'deki geri zekalı doktorlar kolesterolümün 300'ün üzerine çıktığını söylediler.
Bu sabah yumurta ısmarladın mı?
Ismarlamak mı? Bu bir büfe fark etmedin mi? Masadaki metal servis kabında sosisli, yanındakinde de haşlanmış yumurta var.
Ama bugün yumurta yemedin değil mi?
Dün yemiştim.
Mutfağı mühürleyin diye emretti Price, SYG askerine.
Mühürlemek mi?
Her şey, yumurtalar dahil mühürlü geldi ve buradaki görevli her kimse nasıl yapılacağı konusundaki kuralları uygular.
Kurallar mı?
Talimatlar efendim, oysa onlara ihtiyacımız yok. Yumurtayla ne yapabilirsiniz ki?
İnsanları öldürebilirsin dostum, dedi Schofield. Mutfağı mühürle.
İki karton yumurtadan biri hala malikanenin buzdolabındaydı. Yumurtalar dışında biraz süt, birkaç paket peynir ve açılmamış meşrubat vardı.
Buna ne anlam veriyorsun diye sordukken belki yumurtalar değildi.
Burayı belki diye yanıtlarken SYG görevlisine döndü. Söyle asker, şu talimatlar nedir? Yumurtalar için.
Birinci ocağın sol tarafındaki duvarda asılı ama ben onları ABC gibi sıralayabilirim. Altısını bir çanakta biraz sütle çırptıktan sonra bir tavada tereyağında karıştır. Bu çırpılmış yumurta sevenler için. Sonra diğer altı yumurtayı masanın üstündeki sıcak su dolu kabın içine kır ve ara sıra bak.
Bak mı?
Kahvaltıya gelen kişi sayısına göre ara sıra kontrol et demek. Eğer çok katılaşmışlarsa onları alıp başka yumurta kır.
Bunu sık sık yapıyor musun asker?
Pek sayılmaz efendim. Yumurtayı o şekilde isteyenler genellikle buraya erken gelirler. Tanrım, ne oldu anlamıyorum.
Tabii hiç kimseye bir şey söylemeyeceğini anlıyorsun değil mi, dedi Schofield anlamlı bir ifadeyle.
Evet ama bu çok saçma. Üzgünüm ama gerçekten çok saçma. Çünkü haber bütün tesise yayılacaktır. Bunu durduramazsınız.
Biliyorum evlat, ben yalnızca haberi tesisin dışında kimin öğreneceğini bilmek istiyorum. Bu yüzden susmayı deneyelim.
Hala anlamıyorum efendim.
Anlamak zorunda değilsin. Şimdi şu yumurta kartonunu lavaboya getir ve ılık suyla biraz sıvı sabun karıştır.
Bray yumurtaları salladıktan sonra sabunlu suyun içine batırıp ışığa tuttu. Hepsinin kabuğunun tepesinde minik kabarcıklar görünüyordu. Delik çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktü.
Olur şey değil, dedi Price yumurtalardan birini incelerken.
Yeseydin ölürdün, dedi Schofield. Bu cinayet yöntemi 15. yüzyıl ortalarında Borgia'lar tarafından geliştirildi. Ancak çok daha ilkeldi. Kadınların şapka iğnelerini kullanarak kabukları delerler ve zehiri içeri akıtırlardı. Ayrıca domatese, kabağa, eriye ve birkaç gün suda bırakılmış üzüme de enjekte ederlerdi.
Ne büyük uygarlık, diye alay etti Cameron.
Bu yumurtalar en modern, en ince şırıngalarla delindi. Aynı yöntem bizim daha küçük büyücüler tarafından da uygulandı. Taze yumurtalara kırılmamaları için anında katılaştıran bir madde enjekte edildi. Ne hoş değil mi?
Hiç değil, dedi Price. Operasyonun başında sen olduğuna göre şimdi ne yapmak istiyorsun?
Açık, Langley'deki mutfağı karantinaya alıp orada çalışan herkesi gözetim altına almak.
Cheese Peak tesisindeki bilgisayardan bilgi geliyordu.
Söz konusu ürünler Maryland, Rockport'taki Rockland çiftliklerinden satın alındı. Satın alma sözleşmesi şirket standartlarında tam bir soruşturma yapıldıktan sonra Merkezi Haber Alma Örgütü tarafından gerçekleştirildi. Langley mutfaklarındaki SIA personelinin çoğu geçmiş araştırmasına tabi uzun süreli çalışanlardır. Tekrar edilen değerlendirmeler yeni bir şey getirmedi. Yoğun inceleme devam edecek.
The Baltimore Sun, Ticaret Bölümü, Sayfa 3. Rockland çiftlikleri satıldı. Rockport, 10 Ekim.
Ülkenin önde gelen ve Doğu Amerika'nın en büyük kümes hayvanları üreticisi olan Rockland çiftlikleri, dünya çapında faaliyet gösteren sebze dağıtımcılık şirketi Atlantic Crown Limited tarafından satın alındı. ACN sözcüsü Jeremy Carlton'ın yayınladığı basın açıklaması aşağıda. Rockland çiftliklerinin bünyesine katılmasıyla Atlantic Crown piyasalarını büyük çapta genişleterek birçok ülkedeki müşterilerine daha iyi hizmet verecektir. Orta Amerika'dan yaptığı sebze ihracına kümes hayvanlarını katmak Atlantic Crown'ın uzun zamandır hayaliydi. Fast food zincirlerinin dünya çapında yayılması bunu gerekli kılmaktadır. Uluslararası ağlarımızla ürünlerimizi dünyanın her yerine hızla nakledebileceğiz. Bu açıklamayla Rockland çiftliklerinin eski sahipleri Bledsoe ailesine pazarlıklarda gösterdikleri işbirliği ve Atlantic Crown'ı seçmedeki dirayetleri için teşekkürlerimizi ifade etmeyi bir fırsat biliyoruz. Ailenin yerleşmiş geleneğini ayakta tutmak için çaba göstereceğiz. Bu basın açıklaması satış şartlarını açıklamıyor. Zaten iki şirket de özel mülkiyet oldukları için hukuk açısından buna zorunlu değiller. Ancak yine de Rockland çiftliklerinin bünyesine katılması Atlantic Crown'ın gıda işleme ve ihraç endüstrisinde belki de dünyada en karlı grup olacağı ve yapılan anlaşmanın şartlarının her iki taraf için de epeyce karlı olduğu çok açık.
Maryland Rockport'un dış mahallelerindeki kocaman evin loş çalışma odası büyük çiftlik sahiplerinin işlerinin kokusundan uzaktaki birkaç milyonluk evlerinden farklı değildi. Soğuk sonbahar rüzgarları henüz başlamasına karşı şömine gürül gürül yanıyor, alevlerin gölgesi duvarlarda dans ediyordu. Her halinden öfkeli olduğu anlaşılan bir adam tekerlekli koltukta oturan yaşlı bir adama doğru yaklaştı. ''Bunu nasıl yaptın büyük baba? Ben Atlantic Crown'ı yıllardır geri çeviriyordum. Çok harisler. Görünürdeki bütün işleme tesislerini satın alarak sonunda hepsine sahip olacaklar ve böylece piyasalara hükmedebilecekler.
Bu şirketin sahibi sen değil benim dedi yaşlı adam hırıltılı bir sesle ve hemen ağzına bir oksijen maskesi götürdü. Ben öldüğümde istediğini yapabilirsin ama o zamana kadar her şey benim.
Ama neden?
Hepiniz iyi para aldınız öyle değil mi?
Bunun konuyla ilgisi olmadığını biliyorsun. Onlar bizim gibi insanlar değiller. Onlar kan emicidirler.
Hepsi doğru oğlum. Ancak 50 yıldan uzun bir süre önce şimdi Atlantic Crown olarak bilinen şirketin arkasında paranın yardım ettiği genç bir hayalperest vardı. O para faizcilerden geliyor olabilirdi. Acemi bir tarım uzmanı onlar olmadan 20 bin hektardan daha büyük ve verimli bir araziyi nasıl satın alabildi dersin? Tanrı tarafından asıl hayalperest onlardı ben değildim.
Onları reddetmediğini mi söylüyorsun?
Hiç kimse edemez.
Kansas Wichita'daki ACL binasındaki Atlantic Crown yönetim kurulu odasında iki adamdan başka kimse yoktu. Masanın başında çizgili takım elbise giymiş bir adam konuşuyordu.
Bir sonraki atılım et endüstrisi dedi. Amsterdam'ın emri.
Yeni sermayeye ihtiyacımız var dedi ikinci yönetici üzerine lacivert spor bir ceket giymişti.
Bizde var diye yanıt verdi Atlantic Crown'un başkanı. Sahi Chesapeake tesisindeki yumurtalarla ilgili küçük sorun halledildi mi?
Son incelemeleri yapan adamlarımız işi sağlama bağladı. Helikoptere yüklenecek mühürlü sandıklara kadar.
Bu iyi. Her konuda çok dikkatli olmalıyız.
10. Bölüm. Kaynayan Kahire sokakları kızgın öğle güneşinin altında koşuşan binlerce insanın ter kokusuyla sarılmış gibiydi. Trafik yoğundu. Öfkeyle çalınan kornalar arasında çeşitli dil ve ağızlarda ardı arkası kesilmeyen kavga sesleri yükseliyordu. Arap kıyafetleriyle batılı tarzı takımlar, ceketler ve blue jeanler bir aradaydı. Müslüman başörtüleri yanında çeşitli şapka ve kepler takılmıştı. Doğu ile batının karışımı başka bir alemse de Kahire bir Arap ülkesi ve Arap kentiydi. Masallar kenti Kahire, hayalle gerçeğin ayırt edilemediği bir zıtlıklar diyarı olarak farklı bir yerdi. Araplar gibi giyinmiş ve koyu renkli büyük bir gözlük takmış olan Julian Guiderone, kalabalık Al-Barrani bulvarında varacağı yeri gösterecek olan tabelayı arayarak yürüyordu. İşte oradaydı. Bir kuyumcu vitrininde üstünde mavi çiçek olan küçük bir bayrak asılıydı. Shepherd Boyunoğlu vitrinin önünde durup bir sigara yaktı. Bu ona gizlice yolun aşağısına ve yukarısına bakma fırsatı verdi. Gözleriyle kendisini takip eden bir adam ya da kadın olup olmadığını kontrol ediyordu. Böyle bir şey birazdan mağazanın ikinci katında yapılacak olan toplantı için tehlikeydi. Hiç kimse, katılımcılar dışındaki hiç kimse başlamak üzere olan o toplantının amacını bilemezdi. En ufacık bir söylenti bile dolaşsa bu felaket olabilirdi.
Guiderone durumdan tatmin olarak sigarasını söndürdükten sonra içeriye girdi ve hemen üç parmağını göğsüne doğru kaldırdı. Tezgahın arkasındaki adam başını iki kez sağ tarafındaki kadife perdeye doğru salladı. Julian başını hafifçe eğerek karşılık verdikten sonra gizli bir merdiveni örten perdenin arasından geçti. Sakat ayağının hızını engellemesine her zamanki gibi sinirlenerek dar merdiveni çıktı. Tepeye vardığında ikinci kattaki üç kapıya baktı. Pirinç bir kapı tokmağında mavi noktayı görünce merdiven korkuluğunun etrafından dönüp kapıya gitti. Az bir süre durduktan sonra ellerini kıyafetinin altına sokarak iki silahını kontrol etti. Sağ tarafında 25 kalibreli küçük bir otomatikle sol tarafında el bombası gibi bir mermi vardı. Bir duvara fırlatıldığı zaman patlayarak soluma yoluyla öldüren bir gaz çıkıyordu. Guiderone pirinç tokmağı çevirerek kapıyı açtıktan sonra eşikte durup odayı inceledi. Bir masanın etrafında bedevi kıyafetinde dört adam oturuyordu. Hepsinin başında çöl örtüleri vardı. Bunlar normalinde kum fırtınalarına karşı koruyucu olarak kullanılırdı. Orada ise kimlik gizliyordu. Julia'nın öyle bir hileye ihtiyacı yoktu. Oradaki herkesin Shepherd Boy'un oğlunun yüzünü görmelerini, çünkü itaatsizlik ederlerse o yüzün son nefeslerini alıncaya kadar peşlerini bırakmayacağını ve her an gelebileceğini bilmelerini istiyordu.
''Günaydın beyler.'' ''Yoksa öden sonra mı oldu?'' dedi içeriye girip kapıya en yakın iskemleye otururken. ''Hepinizin toplantı yerimizi güvenlik açısından iyice kontrol ettiğinize güveniyorum.''
''Sadece odayı değil, iskemlelerimizle bu masayı da.'' diye yanıt verdi Guiderone'nin karşısında oturan Arap. Kıyafetinin üstündeki altın işleme onun kabile reisi olduğunu gösteriyordu. ''Duvarlar adamlarımız tarafından incelenerek dinleme cihazı olup olmadığı kontrol edildi.''
''Ya sizler? Çöl kıyafetleri birçok şey gizleyebilir, öyle değil mi?''
''Bugün bile,'' dedi Julia'nın sol tarafında oturan Arap, ''aynı çöl kuralları geçerli. Bir hainin cezası hala hançerle boyun vurmadır. Üstelik can çekişecek. Hiçbirimiz diğerini idam etmekten kaçınmaz. Bunu hepimiz biliyoruz.''
''Kısa ve öz. Evet, devam edelim.'' ''Hiçbir şey yazılı olamayacağına göre gruplarınızın lideri olarak bana vereceğiniz sözlü raporlar olduğunu sanıyorum. Doğru mu?''
''Doğru.'' diye yanıtladı toplantının üçüncü kişisi, masanın diğer ucunda oturuyordu. ''Temel olarak aynı bilgileri taşıdığı için tekrar gibi görünebilir.''
Julia'nın karşısında sağda oturan adam, o zaman kısaca ifade etmek için diye sözünü kesti. ''Neden genel bilgileri ortaya koyup sonra her birimiz coğrafi özelliklerle devam etmiyoruz? Hepimizin başına ödül konduğu için hiçbirimiz burada gereğinden fazla kalmak istemiyoruz.''
''Mükemmel bir fikir,'' dedi Shepherd Boy'un oğlu, ''ama yine de hepinize bir şey için teşekkür etmeme izin verin. Dilimi çoğu vatandaşımdan çok daha iyi konuşuyorsunuz.''
''Siz genel olarak bilgisiz kişilerden oluşan çok dilli bir toplumsunuz,'' dedi masanın başındaki kabile şefi. ''Biz farklıyız, çok farklı. Örneğin ben, Cambridge'de hukuk ve uluslararası hukuk bilimi okudum. Birçok Müslüman kardeşim gibi.''
''Ben Chicago Tıp Okulu'ndan mezun, Stanford'da çalışan bir doktorum. Diğer pek çok Müslüman gibi.'' diye ekledi kabile şefinin yanında oturan. ''Ben de Heidelberg'de doktora yaptıktan sonra Almanya'daki bir üniversitede orta çağ kürsüsünde yıllarca profesörlük yaptım,'' dedi sabırsız üye.
''Benim kimliğim daha az etkileyici,'' dedi dördüncü üye. ''Ancak belki daha pragmatik, ben elektrik mühendisiyim ve hem devletlerle hem de özel sektörle çalışan şirketlerde büyük projeler üzerinde çalıştım. Bir gün geri dönüp kendi ülkemde çalışmak için dua ediyorum.''
''Çok etkileyici.'' diye mırıldandı Guiderone dört Arap'ın koyu renkli gözlerini inceleyerek. ''Sizler Orta Doğu'nun seçkin insanlarısınız, oysa size terörist diyorlar.''
''Diğerleri ise özgürlük savaşçıları demeyi tercih ediyor.'' diye düzeltti kabile şefi. ''Hagganah ile Stern grubun batıda bizden daha fazla savunucuları var. Ama biz müttefikimiz olması gerektiği halde ortak düşmanlarımızla sürekli anlaşmalar yapan insanlar yüzünden yaptığımız işe devam ediyoruz. Bu insanı isyan ettiriyor.''
''Biz darbeyi vurduktan sonra böyle anlaşmalara girerken daha iyi düşünecekler,'' dedi huzursuz adam. ''Evet, neden işe dönmüyoruz?''
Çok iyi dedi Shepherd Boyunoğlu. Öyleyse hepinizle ilgili genel bilgilerle başlayalım.
Memnuniyetle efendim dedi eski bilgin sabırsızlıkla. Özellikle siz bizim en cömert veli nimetimiz olduğunuz için birliklerimiz Yemen'den Beka Vadisi'ne kadar 24 mevkide eğitiliyor. Hepsi düşmanlar ve casusların dikkatinden uzak çöllerde ve liman bölgelerinde bulunuyorlar. Ekiplerimiz en deneyimli askeri personelimizin haber alma, sızma ve sabotaj uzmanlarının liderliği altında. Vurma zamanı geldiğinde hep birlikte harekete geçeceğiz. Dünyanın hiçbir zaman unutamayacağı bir yangın felaketi olacak. Tarihten hiçbir zaman silinmeyecek.
Cesur sözler dostum dedi Guiderone başını yavaşça sallayarak. Şimdi özel durumlara gelelim. Karşınızda oturanla başlayalım mı?
Büyük bir memnuniyetle efendim diye karşılık verdi Chicago'da öğrenim görmüş olan doktor. Birliklerimin hedefleri Kuveyt, Irak ve İran'a çevrili. Tarafsızlığımız bizim evrenselliğimizin bir işareti. 10.000 petrol kuyusu tutuşturularak Kuveyt küçük bir cehenneme çevrilecek.
Benim ekiplerim Suudi Arabistan'da Adda Vadimi'den Aşşadra'ya ve Unayzah'ın kuzeyindeki petrol kuyularına kadar en büyük etki alanlarında yoğunlaşıyorlar dedi elektrik mühendisi. Bunlardan başka İran ve Umman körfezlerindeki petrol tankerlerine Alkiran'dan Matrah'a ve Muskat'a kadar olan yakıt yükleme limanlarındaki
buna Birleşik Emirlikler de dahil değil mi?
Tabii hepsi sultanlar hiçbir şey bilmiyor.
Ben de doğudaki limanları halledeceğim diye ekledi ortaçağ kürsüsü profesörü. Çöl peçesinin altındaki gözleri parlıyordu.
Bandar-ey-Daylam'dan Hürmüz boğazında Bandar-ey-Abbas'a ineceğim. Kuyular ortadan kaldırılırken limanlarda da milyonlarca ton petrol yok edilecek.
Ben de dedi masanın diğer başındaki Bedevi Şeyhi, İsrail'den yüklenen gemileri hedef aldım. Tuil, Karm, Tel Aviv ve Rafah limanlarında yüzlerce gemi yükleriyle birlikte ürün, makine ve yasa dışı silahlar aynı anda havaya uçurulacak. Paralı Siyonistler kasalarını doldurmak için bütün anlaşmaları çiğneyecekler. Biz buna bir son vereceğiz ve Kudüs ile Tel Aviv'deki bankaların hızla kaosa düşmelerini seyredeceğiz.
Bunu yapabileceğinizden emin misiniz diye sordu Guiderone.
Adımın sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Al-Kabor Hassin olduğu kadar. Ayrıca Hassinitlerin koruyucusu olduğumu da biliyorsunuz. Bizim gücümüzü hiçbir zaman küçümsemeyin.
Bu çok etkileyici göründüğü kadar aydınlatıcı da oldu dedi Julian alçak sesle ve eli kendiliğinden kaftanının altına doğru kaydı.
Kendini katiller kabilesinin de koruyucusu gibi hissediyor musun?
Tabii. Bu benim İsrail üzerindeki zaferim olacak.
Ve bunu senden başka hiç kimse yapamaz öyle mi?
Birliklerim yerlerinde bekliyor. Deniz haftalarca gece yüzü görmeyecek. Körfezlerden Kahire'ye kadar her yerde alevler karayı sabah güneşi gibi aydınlatacak. Orta Doğu'nun her yerinde zafer bizim olacak.
Kimin zaferi Al-Kabor Hassin?
Bizim, hepimizin ve benim, her şeyden önce benim. Çünkü lider benim.
Ben de öyle düşünüyorum dedi Shepherd Boyunoğlu sonra otomatik tabancasını masanın altına doğru indirip iki kez ateş etti. Al-Kabor Hassin hemen öldü. Alnındaki iki delikten kanlar akarak yere düştü. Masadaki diğer üç adam gerginlik ve şaşkınlık içinde kara gözleriyle Guiderone'ye bakıyorlardı.
Hepimizi mahvedecekti dedi Julian çünkü kendini düşünüyordu. Başkaları tarafından değil, kendi kendini lider ilan eden birine hiçbir zaman güvenmeyin. Manyak benliği öne fırlıyor ve onu kontrol edemiyor.
Adamı ne yapacağız diye sordu mühendis.
Onu çölüne götürüp bırakın, leş kargaları karar versin.
Sonra dedi doktor.
Yardımcısını bulup bana gönderin. Onu tartacağım ve eğer uygunsa aşırı gergin olan Al-Kabor Hassin'in kalp krizi geçirdiğini söyleyeceğim. Zor olmayacak.
Başka hiçbir şeyin değişmediğine inanıyorum dedi ortaçağ profesörü.
Hiçbir şey diye karşılık verdi Guiderone. Al-Kabor doğru söylüyordu. Yangın sırasında Akdeniz'de hiçbir yer haftalarca gece görmeyecek. Korku ve dehşet kol gezecek. Kuzey Denizi'nde de aynı şey olacak. İskoçya'da, Norveç'te ve Danimarka'da düzinelerce petrol donanımı havaya uçurulacak. Alevler söndüğünde bildiğimiz çağdaş dünya bir kaos içinde olacak. Herkes bizim mantıklı ve iyileştirici yönetimimize girecek.
Her şeyden önce biz yardım severiz.
Bunu ne zaman gerçekleştirmeyi planlıyorsun diye sordu terörist bilgin.
Yeni yılın ilk gününde diye yanıt verdi Guiderone. Bu gece geri sayım başlıyor.
14. ayrımın sonu. Sayfa 152.